Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Fıkıh Saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz, daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Tekrardan programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, iyi, siz de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler deyiz. Rabbim sağlık, afiyet versin sizlere.
Amin, hepimize inşallah.
Hocam malumunuz üzere Arefe günündeyiz. Yarın inşallah Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. O minvalde Bismillah diyelim, bayram namazıyla başlayalım. Bayram namazının mahiyeti nedir hocam?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bütün bizi dinleyenlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah daha mutlu, daha mesut günlerde yeni bayramlara ümmeti Muhammed'i eriştirsin. Maalesef kaç senedir buruk bayramlar kutluyoruz.
Maalesef.
Kutlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta işte öldürülen, aç bırakılan, yakılan Müslüman kardeşlerimiz var. Öbür tarafta bunlardan tamamen duyarsız. Hatta bunları öldürenlerin muvaffak olması için dua edenlerin olduğunu duyuyoruz Müslümanlardan. Bu nasıl Müslümanlıksa. Böyle bir ortamda bayramı karşılıyoruz doğrusu. Ama bir şey de yapamıyoruz. Cenab-ı Hakk'a dua etmekten başka duamızı tekrarlıyoruz. Efendim şimdi bayrama mahsut bizim bayram namazı diye nitelendirdiğimiz iki bayramımız var biliyorsunuz.
Evet.
Bir Ramazan bayramı, bir Kurban bayramı. Ramazan bayramı oruç ibadetini yerine getiriyoruz. Bir ay boyunca Allah için, Allah rızası için yemeği, içmeyi ve başka bir takım zevkleri terk ediyoruz. Ve Rabbimiz bize bunun bir mükafatı olarak bir iftar veriyor.
Evet.
İşte o da bayram, Ramazan bayramı iftarı oluyor. Bir ikincisi de ki şimdi yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı.
Evet hocam.
Bu Hazreti İbrahim'e kadar uzanan kurban ibadetimiz var biliyorsunuz. O ibadetin yapıldığı günlerdir bu bayramlar. Bayram namazı bizim Hanefi mezhebine göre vaciptir.
Vaciptir.
Kime vaciptir? Cuma namazı farz olan herkese vaciptir.
Evet.
Yani cuma namazı kimlere farz değildir? Kadınlara farz değildir. Yolculara farz değildir cuma namazı. Camiye gelemeyecek kadar hasta olanlara farz değildir. Efendim hasta bakıcılara farz değildir. Cuma bunlara farz değildir. Bayram namazı da bunlara vacip değildir.
Vacip değildir. Ha.
Şimdi vacip olan herkes bayramın birinci günü güneş doğmaya başladıktan aşağı yukarı 40-45 dakika sonradan itibaren başlayan bir namazımız var bizim. Buna biz bayram namazı diyoruz. Diğer namazlardan farklı. Yani bir yönden cuma namazına benzer, bir yönden cuma namazına da benzemez. Yani nereden, hangi yönden benzer, hangi yönden benzemez? Aynen cuma namazında olduğu gibi hutbe var. Aynen cuma namazında olduğu gibi iki rekattır bayram namazı. Yani bayram namazı iki rekat kılınır ve hutbe var. Cuma'dan farkı, cumanın hutbesi namazdan önce okunur. Bayram namazının hutbesi namazdan sonradır. Bu farklı olduğu yönler bu. Bir de bayram namazında zayid tekbirler var, fazla tekbirler var. Bu yönden de cumadan farklı olur.
Farklıdır.
Ve bu şehirlerde olan veya şehir hükmünde olan herkes için, yani erkek, ergen kişiler evet. için vaciptir.
Vaciptir. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şöyle, tabii bugünlerde teşrik tekbiri var. Teşrik tekbirini bugünlerde unutup yani yerine getirilmezse bunun herhangi bir kazası gerekir mi? Kazası
şimdi,
var mı daha doğrusu?
Arefe gün sabah namazından ki geçtiğimiz programda da bahsetmiştik ama tabii unutulabiliyor. O yüzden tekrarlamamızda yarı fayda var. Arefe gün sabah namazından itibaren farzı dahil Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar ki ikindi namazı dahil farz namazdan sonra getirilen tekbirdir, teşrik tekbir. Nedir o da? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd.
Evet.
Budur. Ve bu erkek olsun, kadın olsun, yolcu olsun, yolcu olmasın, cemaatle kılınsın, tek başına kılınsın, bütün Müslümanlara, o namazı kılan Müslümanların getirmesi vaciptir.
Vaciptir.
Vaciptir. Peki bu teşrik tekbirleri unutulursa ne olacak? Yani diyelim ki namazı kıldık. Camiye cemaatle gidildiği zaman pek unutulmaz bunu sonuçta. Birisi unutsa bile diğeri hatırlatır. Ama evde tek başına kılıyor erkek veya kadın. Unutabilirler. Unutmuşsa bunun bir şeyi yok, kazası yok. Çünkü bu tekbirler bu saydığım günlerdeki farz namazlara bağlıdır. Bu saydığım günlerde bu farzlar kılınırsa onunla beraber tekbir getirilir. Eğer o saydığım günlerdeki farzların neticesi sonunda tekbir getirilmezse sonra kaza edilmez. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Eğer bu günlerdeki bir farz namazı geçirse bir kimse, kazaya bıraksa ve aynı bu günler içerisinde de kaza etse, o kaza ettikten sonra tekbiri getirir. Ama bu günler çıktıktan sonra, yani bayramın o dördüncü günü ikindi namazından sonra kaza ederse artık bunu tekbir bir daha kaza edilmez, tekbir getirilmez.
Gerekmez. Tamam hocam, teşekkür ediyoruz. Yine hocam, kurbanla alakalı, kurbanlar ne zaman kesilmeye başlanır ve bu süre ne zaman biter?
Şimdi kurbanlar, kurban bayramı günü eğer bayram namazı kılınmıyorsa bir yerde olur ya, küçük yerlerde mesela, evet, adamda, obalarda yaşayanlar var. Mesela göçebe halinde yaşayanlar var veya 3-5 hanelik köy var, bayram namazı kılınmıyor. Buradaki kişiler sabah namazı vakti girdikten sonra kesmeye başlarlar. Ama bayram namazı kılınan yerlerde önce namaz kılınır. Namaz kılındıktan sonra kurban kesilir. Yani bayram namazından sonra.
Ama bayram namazından sonra.
Sonra kesilir. Ve bu üçüncü bayram gün güneş batıncaya kadar kesilebilir. Yani bayram kurban kesme günleri kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleridir.
Hani peki bunun uygun, yani sünnet olan bir şey var mı mefhumu zamanı?
Zorunludur. Yani bu üç gün içerisinde kesilmesi zorunludur. Eğer üçüncü gün kesilmemişse, dördüncü gün kesilmez Hanefi mezhebine göre, o hayvanın canlı olarak, sadaka olarak verilmesi gerekir fakirlere.
Yani şöyle, Peygamber Efendimiz birinci günü mü keserdi, ikinci günü mü keserdi?
Şimdi Hazreti Ayşe'ye tavsiyesi var. Kalk, kurbanın başında dur. Sonra bugünün ilk ibadeti kurbandır gibi şeyler var. Namaz sonra kurbandır gibi hadisler var. Dolayısıyla daha öncesinde kesilmez. Peygamber Efendimiz genelde ilk gün keserdi.
İlk gün keserdi genelde.
Ama Şafii mezhebinde dördüncü günü akşama kadar kesilebiliyor. Böyle bir
ayrılık var.
Fark var.
Şöyle hocam, bir diğer sorumuz. Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir ve ülke dışında vekaletle kurban kestirmenin hükmü nedir denmiş.
Şimdi geçen haftaki programımızda vekalet yoluyla hac yapılabilir mi, hacca vekil gönderilebilir mi sorusuna cevap verirken,
evet,
bir parça kurbana da değinmiştik.
Evet.
Yani vekalet yoluyla kurban kestirilebilir. Niye? Çünkü kurban bedeni bir ibadettir. Affedersin, mali bir ibadettir. Mali ibadetleri kişi bizzat kendisi yerine getirebileceği gibi bir başkasını vekil ederek de yerine getirebilir.
Evet.
Dolayısıyla kurbana da vekalet yoluyla kestirebilir. Peki kendi köyünden, kendi şehrinden, kendi ülkesinden başka bir yerde kestirilebilir mi? Şimdi burada önemli olan şey Allah rızası için kurban niyetiyle kurban kesmektir. Bu kurban şurada kesilmiş, burada kesilmiş fark etmez. Şimdi bugün bizim ülkemizde çok yaygın bir uygulama var. Bir ülke içerisinde kurban kestirme var vekalet yoluyla. Bir de ülke dışında kestirme var.
Evet.
Ha, bazı vatandaşlarımız yurt dışını tercih ediyor. Yani hangi sebeple, o kendi bileceği bir iş. Yani sebep şart değil. Ama şu insanların kafasına takılıyor biraz. Yurt dışında daha ucuza mal oluyor.
Daha ekonomik.
Daha ekonomik oluyor. Dolayısıyla daha ekonomik olsun diye yurt dışında kestirdiği zaman kurban yerine geçer mi? Geçer. Ha, öbür taraftaki insanların ete ihtiyacı daha fazladır niyetiyle verenler de var.
Evet.
Hatta yurt dışında bazı bölgelerde için farklı fiyatlar var. Mesela diyor ki bugün işte Bosna'da kestirmek istiyorsa daha fazla para ödemesi, evet, gerekiyor kişinin. Veya işte Filistin'de kestirmeye istiyorsak daha fazla para ödemesi gerekiyor. Bunu tercih edenler de var. Olabilir. Yani insan hem kendi ülkesinde vekalet yoluyla kestirebilir, hem de yurt dışındaki bir yerde kestirilebilir. Oradaki Müslümanların ete ihtiyaçları daha fazla olabilir. Sana şu kadarını söyleyeyim. biz kendimizi biliyoruz da dışımızdakileri bilmiyoruz.
Evet.
Bizim bu bizim Türk Müslümanların yurt dışı organizasyon, kurban organizasyonuna başlamadan önce hayatında et görmemiş insanlar yaşamış dünyada. Ben 50 yaşlarına yaklaşmış ve ömründe zeytin görmemiş insan Somali bir Ali ile görüştüm. Yani böyle insanlar var.
Evet.
Dolayısıyla işin bir de o yönü var. Ama hiç tamamen ülkemizde kestirmeyip de tamamen yurt dışında kestirip ülkemizdeki fakirleri mahrum bırakmak da o da doğru bir şey değil.
Evet.
Bir de şunu söyleyeyim. Bazı kurumlar yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar yapıyor. Tabii yurt dışına dışarıda kesildiği zaman et buraya gelecek değil, oralarda dağıtılıyor. Ama yurt içinde kestirip de eti depolayanlar, kurumlar var.
Ha, evet.
İhtiyacı kadar depolasınlar. Ama dağıtsınlar da. Yani bu ülkede...
Depolamaktan kastınız kendi şahsi...
Şahsi de olabilir, kendi kurum adına da olabilir.
Kurum adına da olabilir.
Şimdi yani mesela diyelim ki bazı kurban kursları var. Kurbanı kesiliyor, burada olduğu gibi depolara dolduruyor ve sene boyu devamlı et yediriyor talebeye. Böyle olmaması lazım. Yani evet. O çevredeki fakir fukaranın da gözetilmesi lazım. Yani kurban evet kan akıtmakla ibadet yerine gelebilir ama burada bu işin bir de maslahat yönü var. Fakir fukaranın et görmesi. Onları da ihmal etmemek lazım.
Evet.
Tabii zamanımızdaki şartlar gereği insanlar kendileri kesemiyorlar kolay kolay. Çünkü İstanbul'da düşün. Yani bir yere kurban kestirmeye gitsen iki günü ona vermen gerekiyor.
Yani.
Buna herkesin gücü yetiyor, yetmiyor, becerebiliyor, becerebilmiyor. Mecburen bu organizasyonlarla kestiriyor. Bu organizasyonu yapanların da hem kendi mensuplarını hem de çevrelerindeki fakirleri dikkate almaları gerekir.
Kesinlikle. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
Şimdi bir defa ister kurban olsun, ister etlik olsun, bir hayvan kesilirken mutlaka besmele çekilmesi lazım.
Evet.
Yani bu sadece kurbana mahsus değil. Mesela yemek için tavuk kesiyor. Adam horoz kesiyor. Besmele çekmesi lazım. Veya eskiden bizim köylerimizde tabi buzdolabı bilmem şu bu yoktu ya. Kışında hayvanlar zayıf olur. Güzün etlik diye hayvan keserler. Onların etini kavururlar. Efendim yaparlar. Çömleklere doldururlar ve kış boyu onu yerler. Etlik. İster onu keserken olsun besmele çekilmesi şart. Şu Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Yani besmele çekilmeden kesilenlerin etini gelmeyeceğini söylüyor. Ancak bunun bir istisnası var. Unutma. Yani bir kimse unuttuğu için besmeleyi terk ediyorsa onun eti yenilir. Ama unutmadığı halde, aklında olduğu halde kasten terk ederse Hanefi mezhebine göre o hayvanın eti yenmez.
Yenmez.
Peki ben bilmiyorum zamanında şimdi gidip kasaptan et alıyoruz. Yani bunu keserken besmele çektiler mi, çekmediler mi? Efendim kasten mi terk etti, unutarak mı terk etti bildiğimiz yok.
Evet.
Şimdi biz burada Müslüman bir ülkedeyiz. Müslüman bu eti satıyor. Öyleyse biz onun besmeleyle kesildiğini varsayıyoruz ve yiyoruz.
O hüsnü zanla yaklaşıyoruz.
Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Hazreti Peygamber zamanında çölden kadınlar et getiriyorlar. Badiyeden çölden.
Evet.
Ve satıyorlar Medine'de. Soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Diyorlar ki ya Resulallah görüyor, bazı pazarda et satıyorlar. Badiyeden getiriyorlar çölden. Biz onlar keserken besmele çektiler mi çekmedikler mi bilmiyoruz. Onlardan yiyebilir miyiz? Müslüman besmeleyle keser. Kul bismillah ve kul. Bismillah de ve ye.
Eyvallah.
Buyuruyor. Yani ister kurbanlık olsun, ister başka bir hayvan olsun, kesilirken hatıra gelmiş ise unutulmamışsa besmele çekmek şarttır. Eğer çekilmezse yani Allah'ın adını anmak şarttır. Kasten terk edilirse o hayvan yenmez, etini biliyor isek. Şimdi bu genelde hayvan kesiminde Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismillahi vallahu ekber deniliyor. Bu şekilde besmele çekiliyor. Şimdi bununla ilgili bazı Kur'an-ı Kerim'de ayetler var kesirken. Daha çok inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati şeklinde başlayan ayet-i kerime. Bu okunur. Şart mıdır okumak? Değildir. O okunmadan da kesilmiş olsa yine o kurban kurbandır.
Eyvallah. Hocam akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi denmiş?
Şimdi büyükbaş hayvana ortak olanların, kesmek üzere ortak olanların da bulunması gereken şart şu. Hepsi ibadet türünden bir kurbana niyet etmiş olması lazım. Yani o girenlerin, kurbana girenlerin hepsinin ibadet türünden bir kurbana niyet etmiş olması lazım. Peki ibadet türünden kurban nedir? Saydıklarındır. Yani udhiye dediğimiz kurban bayramı günü kesilendir. Adak kurbanıdır. Akika kurbanıdır. Hatta nafile kurbandır. Yeter ki ibadet niyetiyle kesilmiş olsun. Bunların hepsinin bu şartla ortak oldukları hayvan kurban olabilir.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi ticaretle alakalı birkaç soru var hocam. Şimdi para peşin, mal vadeli olarak yapılan satım akdi caiz midir?
Şimdi bu istisnai bir akit türüdür bizim İslam hukukunda, fıkıhta.
Selam akdi mi deniyor hocam ona?
Evet. Şimdi niye asıl olan alım satım, malı alırsın, parayı ödersin. Parayı öderken de anlaşmaya göre peşin ödeyebilirsin, vadeli ödeyebilirsin. Şimdi bir satım akdinin gerçekleşmesi için satılan şeyin mevcut olması lazım. Mal olması lazım. Belli olması lazım. Ve dinen yasaklanmamış bir maldan olması lazım. Yani ona mal olacak, satılan şey mevcut olacak. Mütekavvim diyoruz olacak, yani helal türünden olacak. Teslimi mümkün olacak. Bunlar alım satım akdinde gerekli olan temel şartlar. Yani asıl olan ne oluyor demek ki? Mevcut olan bir malı satıyorsun. Satarken alacağın şey para.
Evet.
O para peşin de olabilir, vadeli de olabilir. Niye? Çünkü para tayin ve tayin etmez deriz biz. Yani şu para deyince onun yerine başkasını verebilirsin. Ha, şimdi bu. Bu senin söylediğinde para peşin, mal veresiye de buna selem derler. Ve bunu selam özel olarak, istisnai olarak meşru kılınmıştır. İnsanların buna ihtiyacı var çünkü. Ne oluyor? Mesela diyelim ki bir tüccar gidiyor bir vatandaştan. Daha en çok bu misli dediğimiz, taneleri birbirinin aynı olan mallarda olur bu. Mesela buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru üzüm gibi bunlarda. Mesela buğdayı örnek verelim. Buğday ne zaman bugün parayı veriyor? Diyor ki Eylül ayında buğday teslim edilecek. Yani bir alıcı var, bir satıcı var. Alıcı ne yapıyor? Buğdayın parasını bugünden ödüyor. Ama buğdayı 4 ay sonra alacak.
Vadeli bir şey.
Ne oldu şimdi? Parayı peşin veriyor. Malı 4 ay sonra alıyor. Buna selam diyoruz. Aslında bunun normal kurallara göre caiz olmaması lazım. Çünkü satılan şey ortada yok. Daha 4 ay sonra o. Ama bu özel bir izinle, tabir caizse ki Kur'an-ı Kerim ayetinde buna işaret ediyor. Caiz görülüyor. Ama bunun caiz olması için dikkat edilmesi gereken şartlar var. Bir defa para peşin olacak.
Evet.
Bu akit yapılan, yani sözleşme yapılan mecliste para teslim edilecek. Satın alınacak olan mal misli olacak. Yani taneleri birbirinin aynı olacak. Efendim miktarı belli olacak. Cinsi belli olacak. Nitelikleri belli olacak. Teslim edileceği gün belli olacak bakın. Yani öyle şartlar var ki para, şey, mal henüz elde mevcut olmadığı için ileride taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkmasın. Her şey dört dörtlük olarak tespit edilsin diye bu şartlar koşuluyor. Bu şartlara riayet etmek kaydıyla
caizdir.
Caiz olabilir.
Bir diğer sorumuz hocam. İcra yoluyla satışa sunulan malların satın alınması caiz midir?
Şimdi tabii icraya insanlar niye başvuruyorlar? Alacaklarını tahsil edemiyor.
Evet.
Ve devlete müracaat ediyor. Devlet de borçlunun mallarına haciz koyuyor.
Evet.
Belli bir süre içerisinde ödemezse de icra yoluyla satıyor. Bunu açık artırmayla satıyor. Yani bu niye satıyor? Alacaklarının hakkını ödemek için. Şimdi biraz akla insanın şu gelir. Ya yazık, adamın malı satılıyor. O ona yazık da alacağı olana da yazık.
Evet.
Şimdi şöyle bir kural var bizim fıkıhta. La darar ve la dırar. Zarar vermek yok. Zarara zararla mukabele etmek de yok. Şimdi borçlu olan kişiye ile ilgili diyor ki Kur'an-ı Kerim önce, eğer bu adam borçlu olan, imkanı olmadığı için borcunu ödeyemiyorsa süre verin diyor. Süre verin.
Ne kadar bir süre ama ya?
Durumu iyileşinceye kadar diyor. Şimdi o uygulanacak bir defa. Tabii o uygulanıyor, onu bilemiyorum mevcut sistemde. Şimdi icraî yoluyla kim satıyor? Devlet satıyor. Devletin toplum üzerinde velayet hakkı var. Yani toplum adına
konuşabilme.
İcrada bulunma yetkisi var.
İcrada bulunabiliyor. Evet.
İcratta bulunabiliyor. Dolayısıyla da o malı, yani borçlunun malını satma hakkına sahip. Tabii belki önce fıkha göre borçluya sattırılır falan ama devlet satmaya kalkmış bunu. Peki bunu alabilir o zaman. Çünkü satıcı meşru. Satış sebebi de meşru. Sen de onun karşılığını alıyorsun. Ama burada istismar edilmemeli. Yani bu ucuz fiyata kapatmak için bu işe girmeden ziyade hem ihtiyacını karşılama kendisinin, hem o alıcının, satıcının ihtiyacını karşılama, hem alıcının ihtiyacını karşılamayı dikkate almalı. Yani öldü pahasına, düşmüşe bir tekme de sen vur.
Evet.
Böyle olmamalı. Bunlara riayet etmek kaydıyla icra yoluyla satılan mal alınabilir.
Alınabilir. Eyvallah hocam. Peki hocam, bir diğer soru. Yani bir malın taksitli olarak birden fazla fiyatla satışa sunulması caiz mi denmiş?
Yani şu demek bu. Bir, peşin alırsan 100 lira.
Evet.
6 ay vadeyle alırsan 150 lira.
Evet.
İki, peşin alırsan 100 lira. 3 ay vadeyle alırsan 125 lira. 6 ay vadeyle alırsan 150 lira.
Evet.
Yani burada ne oldu şimdi? 2 veya 3 fiyat söylendi. Birisi peşin fiyatı, diğerleri vadeli fiyatı. Bu şekilde piyasaya, satışa sundu adam. Bu caizdir.
Bu caizdir.
Bu caizdir. Ama şunun yapılması lazım. Akit hangisi üzerinde bitirildi? Peşin üzerinde mi? 3 ay vadede mi? 6 ay vadede mi? Yani kardeşim, bu malın değeri peşin alırsan 100 lira.
Evet.
6 ay vadeyle alırsan 150 lira dedi. Alıcı şunu demesi lazım. Kardeşim, ben peşin alıyorum 100 liraya. Veya ben 6 ay vadeyle alıyorum 150 liraya demesi lazım. Bunu derse eğer bu satış geçerlidir. Ama bunu demeden satıcı dedi ki peşin 100 lira, 6 ay vadeyle 150 lira dedi.
Evet.
Alıcı da haydi aldım dedi. Hangisini aldın? Belli değil. Alım satımın gerçekleşmesi için malın mevcut olması lazım, belli olması lazım, tesliminin mümkün olması lazım, demin anlattık.
Evet.
Bir de bedelin belli olması lazım. Ona temen deriz biz.
Temen.
Beden. Bedel, yani satış fiyatının belli olması lazım. Aksi halde bu akitte fasittir. Yani kusurludur.
Hmm.
Bu akdin düzeltilmesi lazım veya feshedilmesi lazım.
Hmm, feshedilmesi lazım. Hocam, bir diğer soru. Epilasyon yaptırmak caiz midir denmiş.
Bu epilasyon kıl aldırmak.
Evet, lazer üzerinden kıl aldırmak.
Kıl aldırmak. Şimdi bizde genel bir kural olarak fıtratı değiştirme.
Evet.
Uygun bulunmaz. Fıtratı değiştirme. Bu bir. İkincisi de yüzdeki kılları almayla ilgili olarak özellikle hanımlar için bir hadis-i şerif var. Yani saç uzattıran, dövme yapan dövme yaptıran, kaş incilten kaş incittiren, diş törpüleyen diş törpületen, bunların yasak olduğuna dair hadis-i şerif var.
Evet.
Bundan dolayı genel hüküm olarak deniliyor ki mesela hanımların yüzlerindeki kaşlarını aldırmaları, incetmeleri falan fıkhen caiz görülmez. Ancak şu da vardır, bir de insan fıtratı vardır.
Evet.
Mesela kadınlar kılsız olur. Ve vücutlarında ister yüzlerinde olsun, ister vücutlarının başka yerlerinde olsun, kıl olduğu zaman bu kocaları tarafından pek beğenilmez.
Evet.
Şimdi dolayısıyla böyle aşırı derecede yani eşini kendinden uzak kalacak şekilde böyle bir şeyler varsa bu bir ihtiyaç zaruret görülebilir. İster bu yüzde olsun, ister diyelim ki kolda olsun, ister bacakta olsun. Ama öyle değil de normal olduğu halde eğer bunu incetmeye vesaire kalkarsa onu Peygamberimiz yasaklamış.
Bir de şöyle durumlar oluyor hocam. Erkeklerde yani normalin üstünde oluyor kıl oranı.
Erkeklerle ilgili bir ayet hadis yok. Sadece şu var erkeklerle ilgili. Koltuk altını aldırmak ve bir de kaskları.
Etek altını
aldırmak. Bunlar sünnettir kılları aldırmak. Onun dışında vücutlarının başka yerlerindeki kılları aldırmanın hükmüyle ilgili bir dini hüküm yok bilmiyorum.
Anladım hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir?
Şimdi burada birkaç yol var. Bir, borçlu vasiyet etmiştir. Hatta dur onu da demeyelim. Borçlu öldü.
Evet.
Malı var. O bıraktığı maldan borcu ödenir. O şöyle bir kural vardır bizde. Terike derler. Ölenin bıraktığı malı terike derler.
Terike.
Terikeye bağlı olan haklar. Derken bir, teçhiz tekfin. Yani o cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi için gerekli masraflar. Bu birinci sırada bu gelir. İki, borçların ödenmesi. Üç, vasiyeti varsa onun yerine getirilmesi. Dört, mirasçılar arasında taksim. Bu sıra. Buna el hukukul müteallika bir terike denilir. Yani şimdi dolayısıyla bir adam öldü, borcu var, malı var. Malından önce borcu karşılanır.
Ya bu terikenin mirastan farkı tam aynı olarak
şey,
hocam.
Aynı şeyler değil mi? Aynı şey. Borcu ödenir. Borç ödendi, geriye hiç mal kalmadı olsun. Borcun tamamı ödendi. Evet. Mirasçılar bir şey alamaz. Ha şu vardır yalnız. Eğer bırakılan mal, miras borcu karşılamıyorsa o zaman oranlı olarak alacaklılara ödenir ki burada bir iki çeşit ayrı detaylar var ona girmeyeyim. Çünkü bazı borçlar vardır önceliklidir. Evet. Bazıları ikinci sırada gelir ona girmeyeyim ama önce borçları ödenir. Borçlar ödendikten sonra kalıyorsa mal mirasçılar onu pay eder. Bu bir. İki, adam ölmüş. Borçlu olarak ölmüş, mal bırakmamış. Yok. O zaman onun bir mirasçıları, evlatları isterlerse babalarının borcunu öderler. Efendim ve babalarını kurtarmış oldular. Eğer onlar ödemezse yapılacak bir şey yoktur. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında farklı zamanlarda farklı uygulamalar olmuş. Mesela bir seferinde bir kimse ölmüş, bundan alacağı olan var mı diyor. Sahabilerden biri benim alacağım var diyor. Peki bunun borcuna kefil olan var mı içinizde? Hazreti Ali diyor. Ben kefil olayım. Ve kılın namazı diyor ve bu borcu ödeninceye kadar diyor bunun ruhu havada asılı kalır. Gibi bir ifade. Bir başka rivayet var. Bir kimse öldüğü zaman onun ailesi ve borçları benim yani devletin sorumludadır şeklinde. Bunlar biraz dönemsel olarak Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıdır. Ama Hanefi mezhebindeki şeye göre, uygulamaya göre eğer kişi öldüğünde borcu yok, malı yoksa hiç kimse onun malını ödemek zorunda değildir.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Bu cevapla programımızı noktalayalım. Allah razı olsun.
Amin.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii yarın Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Rabbim şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı mübarek eylesin. Tabii bu konuda sizler de bir şey söylemek ister misiniz?
Evet, ben de tekrar başında söylediğim gibi tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Daha güzel günlerde yeni bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'a emanet olunuz. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.